Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Dün akşam Sesli Dergi'de Genç Dergisi'nin Aralık 2022 sayısından "Gençken Allah Dostu Olmaya Var Mısın?" başlıklı dosya konusunu aktarmaya başlamıştık. İlk bölümü paylaştık ve ikinci bölümle devam edeceğiz bu yazıya değerli dinleyenlerimiz. Dün bu yazıya genel bir giriş yapmıştık ve şimdi de konuya dair görüşlere yer verilmiş. Onları paylaşalım sizinle. Malumunuz sigara tüketiminde yaş düştü, alkol kullanımında da yaşlar ufaldı, gasp, yaralama, hırsızlık vesaire gibi suçlarda çocukların rolleri daha da çoğaldı. Hasılı kötülükler söz konusu olunca yaşın küçülmesinde bir beis yok gibi dünyada bu anlamda özel bir propaganda dahi mevcut. Fakat gelin görün ki söz konusu manevi ilgiler, dini hayat olunca genel bir gençliğini yaşa, ileride bakarsın bu tür işlere anlayışı söz konusu. Yani bir nevi gençler gerçek ve büyük hedefler yerine günü dolduran meseleler ve kariyer dertleriyle meşgul. Fakat gün gelecek hepimiz hesaba çekileceğiz. Karşılaşacağımız en çetin sorulardan biri de gençliğini neyle tükettin sorusu olacak. Kimi diller lal olacak, kimi başlar eğilecek, kimi yüzler terleyecek. Ama öyle insanlar da olacak ki ben dostumla birlikteydim diyecek. Allah'ı dost, yolunu yol bilenlere selam olsun. Bu ay gündemlere yepyeni bir kariyer planı sunmak istiyoruz. Gençken Allah'a dost olmaya var mısınız? Kalbi Rabbi ile beraber olan kişi dünya adamı değil, Allah adamı olur. Adem Ergül. Allah'la dost olanlar dünyadan uzaklaşmış kişiler midir? Bir genç maişeti ve dünyevi getirisi de olacak başarıları için gayret gösterdiğinde Allah'la kurduğu bağda zayıflama mı olur? Bu dengeyi nasıl sağlamalı? Öncelikle şunu ifade edelim ki din, hayatı insanca yaşamanın, rezilliklerden uzak faziletlerle donanmanın ve daha ötede mavera diye ifade edebileceğimiz ulvi ufukların farkında olarak bir hayat sürmenin kolaylaştırılmış bir yol haritasıdır. İnsan kendi aklı, tecrübesi ve arzularıyla böyle bir yolu keşfetmesi mümkün olamayacağından ilahi bir ihsan olarak bizlere Rabbimiz tarafından lütfedilmiştir. Bu yol, dost doğru bir yoldur ve nihayette bizi hem tüm varlıklara ve daha ötede varlığın sahibi Mevlamızla hem ülfet ettirir ve hem de dost kılar. Niyazi Mısri'nin şu beyti ne güzeldir. Ben sanırdım alem içre bana hiç yar kalmadı. Ben beni terk eyledim, gördüm ki ayar kalmadı. Evet, insan Hakk'ın gösterdiği yol haritasını takip ederek kendi arzularının esaretinden kurtulabilirse alemden kopmaz. Aksine çok boyutlu olarak onunla kaynaşır ve dost olur. Gerçek Allah dostları dünyayla bağını koparanlar değil, dünyayı vasıta kılıp onunla dostluğu kazananlardır. Buysa kalbin bir sanatıdır. İnsan doğru düşünen, kavrayan ve algılayan sıhhatli bir kalbe sahip olursa, Allah'ın haram kıldığı hususlar hariç, dünyanın her şeyini Hakk'a kurbiyetin, yani Hak dostluğunun vesilesi haline getirir. Bu yönüyle dünyayı terk etmek bir aldanıştır. Dini doğru anlamamaktır. Ancak dünyanın ziyneti, meşgaleleri ve zevkleri kişiye Allah'ı unutturacak olursa, burada dünyayı değil, bu dünyada nasıl yaşayacağını bilmeyen gafil insanı suçlamak gerekir. Dünyaya doğru bakmayı bilenler her daim ibadet hayatı yaşarlar. Bu kıvam elkarda, gönülgarda kıvamıdır. Yani kalbi Rabbi ile beraber olan kişi dünya adamı değil, Allah adamı olur. Bir genç elbette hem çalışacak ve hem de dünya nimetleriyle buluşacaktır. Nimetlerden kendini bilerek mahrum bırakmak faziletli değildir. Fazilet hem nimetlerden istifade etmek ve hem de Rabbimizin şükreden bir kulu olabilmektir. Bu kıvamı yakalamanın adı Hak dostluğudur. Bunu elde etmekte haramlardan kaçınmak, farzları yerine getirmek ve nafilelerle de imkan nispetinde buluşmak da olur. Bütün bunlar da hayatın içinde diri bir kalple kişisel organizasyonu doğru yapabilen kimseler olmakla mümkündür. Büyük değişimlerde gençlerin önemli bir yeri vardır. Adnan Demircan. Efendimiz'e iman edenlerin büyük çoğunluğu gençlerdi. Bu hakikati nasıl yorumlamak gerekir? Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin tebliğine muhatap olanlardan yaşı ilerlemiş kişiler, özellikle kabile liderleri, Müslüman olmayı kabile ilişkilerine uygun görmemeleri ve statükonun devamını istemeleri gibi gerekçelerle direnç gösterdiler. Elbette Mekkelilerin ekonomik çıkarlarını koruma refleksi de önemli bir belirleyiciydi. Liderlerin direnç ve hatta baskılarına rağmen aynı kabilelerin gençleri ise Hazreti Peygamber'in çağrısına erken dönemden itibaren olumlu cevap verdiler. Yaşı Hazreti Peygamber'e yakın olan birkaç kişinin dışında ilk Müslümanların hemen hepsi ondan küçük ve gençlerden oluşuyordu. Ailelerini ve kabilelerini karşılarına alma pahasına Müslüman olan gençlerin bir kısmı ağır bedeller ödediler. Ama buna rağmen Hazreti Peygamber'e ve davetine bağlılıktan taviz vermediler. Gençlerin İslam'a yönelmelerinin sebepleri arasında değişime açık olmaları, bile bile bazı küçük çıkarlar için yanlışta ısrar etmemeleri, Hazreti Peygamber'in mesajını ve davetini kavradıktan sonra imanlarının gereğini yerine getirmede cesur davranmaları zikredilebilir. Yaşı ilerlemiş insanlar çoğu zaman kendi inanç ve değerlerinin tartışılmasını kabul etmezler. Onlar sahip oldukları hususunda daha tutucudurlar. Gençlerse ikna edildiklerinde görüşlerini tasih etmeye daha yatkındırlar. Önemli olan onlara maruf yöntemlerle ulaşılmasıdır. Hazreti Peygamber ahlakı ve yaşantısıyla gençleri etkilemiş, onların gönüllerini fethetmiştir. Gençler yaşları itibarıyla riske girmeye daha yatkındırlar. Yaşı ilerlemiş insanlarsa kazanımlarını kaybetmek istemezler. Dünyada büyük değişime yol açan hareketlerde gençlerin önemli bir yeri vardır. Sadece Hazreti Peygamber'in değil, daha önce de yaşamış peygamberlerin etrafındaki insanların genellikle gençlerden olması risk üstlenen insanlar olmalarıyla da ilişkilidir. Gençlik dönemi, hayatın anlamının ve geçmişten gelen değerlerin sorgulandığı bir dönemdir. Gençler daha çok soru sorarlar ve cevaplarını bulmaya çalışırlar. İşte Hazreti Peygamber, onların sorularını cevaplandıran kişi olarak onları etkilemiştir. Bütün bunların yanında Hazreti Peygamber'in tebliğ metodu, gençlerle kurduğu ilişkiyi onlara değer vermesi ve güvenmesi gibi etkenlerde gençlerin tebliğe yönelmelerinde önemlidir. Hazreti Peygamber gençlere ve görüşlerine değer verir, kendileriyle istişare eder, onları önemli konumlarda görevlendirirdi. Gençlerin kişiliklerinin gelişmesi ve ilahi emirlere uygun bir hayat yaşamaları için Allah elçisinin hem yönlendirmeleri hem de önlemleri olmuştur. Onun iyi arkadaşla kötü arkadaş, misk taşıyan kimseyle körük üfüren kimse gibidir. Misk taşıyan ya sana onu ikram eder ya sen ondan satın alırsın ya da ondan güzel bir koku duyarsın. Körük üfüren kimse ise ya elbiseni yakar ya da ondan kötü bir koku duyarsın. Sözü gençleri arkadaş tercihinde marufa yönlendirmektedir. Başka bir hadiste ise kişi dostunun dini üzeredir. Bu yüzden kiminle dostluk ettiğinize dikkat edin uyarısında bulunur. Çanakkale'den geçemeyen düşman çanak antenlerden geçti. Necdet Tosun. Tasavvuf yaşlı işi midir? Gençlerin tasavvuftan alacağı herhangi bir şey yok mu? Fıkıh İnsanlara ibadetlerinin yapılış şeklini öğretir. Tasavvuf da ibadetlerin ihlas ve huşuyla eda edilmesinin yollarını öğretmeye çalışır. Ayrıca tasavvuf, haset, kibir, riya gibi kötü ahlaktan arınma yollarını, nefs terbiyesini ve güzel ahlak sahibi olmayı öğreten bir ilimdir. İhlas, huşu ve nefs terbiyesi genç yaşlı herkese lazım olan şeylerdir. Hatta gençlikte nefsin heva ve hevesleri, dünyevi istekleri daha fazla olabileceği için tasavvufi eğitim gençler için daha fazla önem arz etmektedir. Öte yandan gençlik, vücudun sıhhatli ve kuvvetli olduğu bir dönem olması sebebiyle hem ibadetlere hem de insanlara faydalı olacak hizmetlere daha müsait bir çağdır. Bunu idrak ederek sağlığını ve gücünü ibadet ve hizmet yolunda kullanan gençler, dünya imtihanını vermiş bahtiyarlar olarak bu dünya üzerinden geçmiş olacaklardır. İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri bir şiirinde gençleri şöyle uyarır. Solmadan bağın, geçmeden çağın, yakıp çerağın, yandır ocağın. Yani gençlik çağı geçmeden, yaşlılık ve hastalıklar gelmeden maneviyat yoluna düş, Allah'a aşık olmaya bak der. Her genç bir gün yaşlanacak ve ölecektir ama dünya telaşı içine giren gençler bunu pek düşünmek istemezler. Oysa tasavvufi eğitimin unsurlarından biri de tefekkür-i mevt, yani ölümü düşünmektir. Tasavvuf yoluna giren dervişler her gün 5-10 dakika boyunca yaşlanacağını, öleceğini, yıkanıp kefenleneceğini, cenaze namazının kılınacağını, kabirde iki meleğin sorularına cevap vermek zorunda kalacağını, kıyametten sonra tüm insanlarla beraber tekrar dirilip dünyada yaptıklarından hesaba çekileceğini düşünür, tefekkür eder. Bu tefekkür, nefsin dizginlenmesi yolunda çok faydalı bir eğitim metodudur. İmam-ı Rabbani'nin oğlu Muhammed Masum Sirhindi Hazretleri şöyle buyurur. Yavrum, ömrün en kıymetli zamanı gençlik günleridir. İnsanın güçlü, kuvvetli, azalarının sağlam olduğu bu günler geçer ve ömrün en zayıf vakti gelip çatar. Ne yazıktır ki insanlar en şerefli kazanç olan marifetullahı, yani Allah'ı tanıma işini gelip gelmeyeceği belli olmayan ihtiyarlık vaktine havale ederler. Ömrün en şerefli vakitlerini en rezil şey olan heva ve hevese sarf ederler. Unutma ki yarın yaparım diyenler helak oldu. Merhum Musa Topbaş Efendi, insanların gençlik çağlarından itibaren güzel alışkanlıklar kazanmasına özen gösterirdi. Topbaş ailesinin çocukları için bir özel eğitim başlatmış ve onlara harçlıklarından infak ve hediye için mutlaka pay ayırmalarını söylemişti. Hatta onların bu iş için birer defter tutmalarını ve harçlıklarından başkalarına hediye için ayırdıkları miktarı yazıp kendisine göstermelerini ister. Böylece onları genç yaşta vermeye ve ikrama alıştırırlardı. Günümüzde Batı kaynaklı ve İslam dışı bazı düşünce akımları sosyal medya ve kitap, dergi gibi yollarla çok hızlı ve sinsi bir şekilde gençliğimizi etkisi altına almaktadır. Komedi filmi izlediğini zanneden gençler, o filme sokuşturulan birkaç zehirli cümleyle farkında olmadan etki altında kalabilmektedirler. Çanakkale'den geçemeyen düşman, çanak antenlerden geçip neslimizi etkilemeye başlamıştır. Böyle bir dönemde salih insanlarla beraber olmak fevkalade önem arz etmektedir. Sürüden ayrılanı kurt kapar atasözü günümüzde daha önemli ve anlamlı hale gelmiştir. Tasavvufi eğitim yoluna giren gençlerdeki bu toplumsal dayanışma ve beraberlik ruhu onları olumlu anlamda motive edeceği için tasavvuf en çok gençlere lazımdır ve tam da genç işidir. İnsan anlık rahatlamayı uzun vadeli huzura tercih eder. Uzman psikolog Saliha Can Üstün. Tövbeyi geciktirme isteğinin psikolojik altyapısı nedir? İnsan bu durumun üstesinden nasıl gelir? Erteleme ve geciktirme davranışı ilk etapta kulağa bir zaman yönetimi problemi gibi gelse de aslen duygu yönetimine dair bir muvaffakiyetsizlik durumudur. Yapılması gerekeni yaparken harcanacak olan çaba ve gayret, beraberinde normal olarak bir tutam stresi de getirir ama insan fıtraten elemden ziyade haz vereni seçmeye meyyal olduğundan, anlık rahatlamayı uzun vadeli bir huzura tercih eder ve erteler. Alışkanlıklarımızı sürdürmek kötü de olsa bize bir konfor alanı sağlar. Değişim her zaman bu konfor alanından çıkmayı gerektirir. Tövbeyi geciktirmede böyle bir bedelden kaçışı işaret eder bir nevi. Tövbe kalben bir pişmanlıktır, evet, ama aynı zamanda o pişmanlığın insanın hal dili üzerine de bir tezahürünü gerektirir. Bu yüzden içinde çokça iyi niyet ve hüsnü zanla gösterilen emek ve sabır barındırır. Tövbeyi geciktirme davranışının bir diğer motivasyonu da insanın tövbe edecek daha çok zamanının olduğuna dair taşıdığı inançtır. Ama bu bir yanılsamadır. O yüzden hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya, yarın ölecekmiş gibi ahirete düsturu insanın pusulası olmalıdır. Her şey bir yana, insanın sevdiği bir kapıda ne kadar beklediğinin, o kapıya ne kadar sık gittiğinin bir önemi yoktur. İnsan bir kapıdan geri duruyorsa, tahayyül ettiği bir zorluk, belki bir korku, umudunu azaltan bir şeyler vardır. O yüzden tövbe kapısında durabilmek için, o kapının sahibini sevmek, sevebilmek için tanımak, tanıyabilmek için de yakınlaşmak lazımdır. İşte o zaman aşılamayacak hiçbir zorluk yoktur. Hacıların yaş ortalaması 56. Ramazan Kayan. Hac ve umre için ileri yaşları beklemek mi gerekir? Erken yaşlarda bu ibadetleri yapmanın yararları nelerdir? Hac ve umre bir okul, bir eğitim kampı ve terbiye mektebidir. Şahsiyet eğitimi, kimlik inşası, kardeşlik şuuru, ümmet bilinci orada oluşur ve olgunlaşır. Yoğunlaştırılmış ve hızlandırılmış bir kulluk kampı, bir kıvam, bir kıyam merkezidir. Rabbani bir iklimde Rabbe ram olma ameliyesidir. Deruni dünyalara kanat çırpma girişimidir. Teskiye ve terbiye terapisi, yorgun ruhları tedavi seansıdır. Birçok özellik ve güzellik içeren hac ve umreyi yaşım gelmedi, işim bitmedi denilerek geçiştirilecek bir angarya hiç değildir. Metreyi, teraziyi terk etme meselesi de değildir. Hayatı doğru tanımlama, tamamlama ve temiz tutma çabasıdır. Erken zaman ibadeti olan hac ve umreyi ertelemenin mantığını anlamak zor. Zaten bu ülkede 30 yıl hacca ve umreye gitmek engellendi. Şimdilerde ise biz erteliyoruz. Acı bir gerçeği paylaşmak istiyorum. Türkiye'den giden hacıların yaş ortalaması 56'nın üstünde. Neyse ki genç umreciler gelecekle ilgili umutlarımızı diri tutuyorlar. Gecikmeli kardeşlerime şunu hatırlatmak isterim. Genç ve dinç gitmek gerekiyor. Özellikle Afrika'dan ailecek gelen hacıları görünce gıpta ediyorum. Annenin sırtında bir bebek, kucağında bir çocuk, diğer çocuğun elinden tutmuş. Babanın boynunda bir çocuk, önünde diğer çocuk, aile boyu tavaftalar. Allah'ın evinde muhteşem bir aile fotoğrafı. Mescid-i Haram'da ağlayan çocuk sesi duyunca hep aklıma 4000 yıl önce bu mekanda ağlayan Hazreti İsmail'in sesi yankılanır. Özellikle Lübnan, Filistin, Ürdün ve benzeri ülkelerden gelen genç umreci grupları görünce duygulanırım. Bir aylık umre sürecinde yoğun bir eğitim programıyla belki de yıllara bedel bir maneviyat kuşanmasını gerçekleştiriyorlar. Özellikle Türkiye'de gençlik çalışması yapan yapıların umre üzerinden yeniden bir değerlendirme yapmalarının yararlı olacağını düşünüyorum. Kaldı ki Mekke'de Ali İbrahim, İbrahim ailesine, Medine'de Ali Muhammed, Muhammed ailesine misafir oluyoruz. Tabii ki ailecek gitmek gerekir. Gençleri etkisiz görmek batıdan gelen bir hastalıktır. Profesör Doktor Süleyman Derin. İnsan gençken Allah dostu olabilir mi? Nasıl? İslam her ırktan, her yaştan tüm insanlığa gönderilmiş bir dindir. Bununla beraber Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem risalet göreviyle tebliğe başladığında gençler daha hızlı İslam'a girmiş ve İslam'ın yayılmasında önemli görevler icra etmişlerdir. Gençleri etkisiz ve yetkisiz görme Batı'dan bize gelen bir hastalıktır. Maalesef Batı aleminde ve Türkiye'mizde gençler 18'e kadar çocuk sayılmakta ve kendileri yaptıkları işlerden sorumlu tutulmamaktadırlar. Dinimiz ise akıl bali yaşı olan 12-13'lü yaşlardan itibaren genç insanları tam birer insan kabul etmektedir. Allah Resulü'nün sahabisine baktığımızda pek çoğunun gençlerden oluştuğunu ve Peygamberimizin kadılık, valilik, ordu komutanlığı gibi bugün bile zor sayılan nice görevleri genç sahabilere verdiği görülmüştür. İlk sahabilerden birkaç kişi 50'li, birkaçı 35'in üzerinde, geri kalan çoğunluksa 30 yaşın altındaydı. İslam'ın yılmaz kılıcı Hazreti Ali 10, meşhur okçumuz Sa'd bin Ebi Vakkas 17, Medinelilerin gönlüne taht kuran Mus'ab bin Umeyr 18 yaşında İslam'a girmişlerdir. Habeşistan Necaşisi karşısında İslam'ı ve Müslümanları son derece hakim bir şekilde savunan Cafer bin Ebu Talip, Habeşistan hicretinde 25 yaşındaydı. Üsame bin Zeyd 18 yaşındayken sahabenin yaşlılarının da bulunduğu bir orduya komutanlık etmiştir. Bu gerçekleri hepimiz biliyoruz ama Allah Resulü gibi davranamıyoruz. Çocuklarımız da 30'lu yaşlara kadar gözümüzde çocuk olarak kalıyor. Halbuki insanlığın en büyük rehberi olan Fahri Kainat, gençlerdeki bu gözünü budaktan sakınmayan enerjiyi keşfetmiş ve onların bu kabiliyetlerini hak yoluna yönlendirmiştir. Zira gençler gelişme ve değişime açıktırlar. Fıtraten haksızlığa dayanamayan bir yapıları vardır. Gençlerin kalbi günahlarla fazla kararmadığı için hakikate karşı perdeli değildir. İyi yönlendirildiğinde gençler tarihin akışını bile değiştirmiştir. Sahabeden sonra bunun en güzel örneği de bizim ecdadımız arasında olan Fatih Sultan Mehmet'tir. Halbuki biz gençlerin bu azmini ve enerjisini Allah Resulü gibi takdir edemiyor, hatta gençlerin hayallerini öldürüyoruz. Gençlerimize güzel ve hayırlı hedefler çizemiyoruz. Anne babalar, bırakın büyük hedefleri, en küçük işleri bile gençlere yaptırmıyor, karşı bakkaldan ekmeği bile kendi alıyor. Bu aşırı korumacılık da gençlerimizi daha sorumsuz hale getiriyor. Onlar da hayatı erteledikçe erteliyor. Tüm vakitlerini akıllı telefonların başında geçiriyor. Elhasıl gençlerimize güvenmeyi öğrenelim. Onların hayallerine köstek değil, destek olalım. Allah gençlerimizin yar ve yardımcısı olsun. İhsan, insanın gücü ve enerjisidir. Ömer Korkmaz. İhsan nedir? İhsan kıvamını yakalamak nasıl mümkün olur? İhsan sadece Allah'ı görüyormuş gibi ibadet etmek değildir. İhsan, Allah'ın sana onu görüyormuşçasına ibadet edecek hale gelmeni nasip etmesidir. Bunu nasip etmesi için insanın bunu istemesi ve gayret etmesi gerekir. Bu da sadece namaz ibadetiyle yakalanacak bir seviye veya makam değildir. İmkanlarınız ölçüsünde çevrenizdeki insanlara iyilik yapmak, güler yüz göstermek, tatlı dille konuşmak, bir yükünü, bir derdini hafifletmek insanı adım adım ihsan makamına doğru yükseltir. Örneğin komşusu açken tok yatamayan, elindeki imkanları zor durumlarda çevresiyle paylaşmasını bilen, işçisinin emeğini, maaşını alın teri kurumadan veren bir patron, bütün bunları yaparken Allah rızası için yapıyorsa, Allah o kişiyi hem kendi nezdinde hem de insanların nezdinde adım adım yüceltir, sevdirir ve ihsan makamına doğru yükseltir. Allah rızası için sürekli iyilik yapan kişiye muhsin denir. Bir başka tabirle muhsin, işini iyi yapan ve başkasına iyilik yapan adamın rütbesidir. Her meslekte kişinin muhsin rütbesine ulaşma şansı vardır. Allah'ı görüyormuşçasına mesleğinin kurallarını, Allah'ın talimatlarına uygun yapan kimse, ihsan makamındadır. Bir toplumda ihsan makamına ulaşmış ne kadar muhsin varsa o toplumda da o kadar barış ve huzur olur. İhsan, insanın gücü ve enerjisidir. O olmadan bakar ama görmez. Bazıları görse de tanıyamaz, tanısa da tanımlayamaz. Görmeden, tanımadan da Mevlana olunmaz. Bir an olunsa da Mevlana kalınmaz. Yaptığımız bütün işlerde Allah'ın rızasını kazanmanın yolu amellerimizin onun talimatlarına uygun olmasından geçer. Yaptığımız hizmetler ve iyiliklerin kuralları, çerçevesi, içeriği ayet ve hadislerde belirlenmiştir. Kişinin ihsan makamına ulaşması kendi başına elde edebileceği bir makam değildir. Bundan dolayı Müslüman camiyle, cemiyetle, toplumla iç içe olan, onların meseleleriyle ilgilenen bir hayır avcısı olmak zorundadır. Bir mazlumun veya yetimin duası insanı bir anda ihsan makamına bile çıkarabilir. Önemli olan sadece ihsan makamına çıkmak değil, sürekli ihsan makamının gereği olan sürdürülebilir ameller yapmaktır. Bir kişinin iyilik yapmak için parası, pulu olmayabilir. Bilgisi olan bilgisiyle, tecrübesi olan tecrübesiyle, hiçbir şey olmayan da insanlara tatlı ve güler yüzlü davranarak, dertlerini dinleyip onları çözüm oluşturabilecek kişilerle buluşturması ve bunu düzenli yapması kişiyi adım adım ihsan makamına yükseltecektir. Kısaca ihsan, yapmış olduğumuz amelleri, hizmetleri Allah'ın rızasına uygun ve en güzel şekilde yapmaktır. Allah'ın rızası ise talimatlara uymak ve Allah'ın kullarına hizmetten geçtiğini bilerek ona göre amel etmektir. Rabbimiz bizi bu bilinçle çevresindekilere faydalı olan kişilerden eylesin. Değerli dinleyenlerimiz, Erkam Radyo'da Sesli Dergi'de bu akşam Genç Dergisi'nin aynı zamanda dosya konusu olan "Gençken Allah Dostu Olmaya Var Mısın?" başlıklı yazının ikinci bölümünü sizinle paylaşmaya çalıştık. Böylelikle bu akşamlıkta bize ayrılan süreyi noktalamış oluyoruz. Geceniz hayır olsun efendim. Hoşça kalın.